Sayın Fuat Uğur, anayasa değişiklik önergesinde gelinen noktayı konuşalım. 18 maddeden oluşan bu pakette ilk tur görüşmeleri ve oylamalar tamamlandı. İlk turda 18 maddede geçti. Şimdi 48 saat ara verildikten sonra ikinci tur oylamalara geçilecek. Görüşmeler yapılmadan oylamalara geçilecek. İlk turun bir değerlendirmesini alalım sizden.
Anayasa görüşmelerinde akılda kalan anayasa maddelerinin içeriğinden çok CHP'lilerin çıkardığı kavga oldu. Anayasa görüşmelerini sabote etmeye çalıştılar, olay çıkarmaya çalıştılar, meclis çalışamıyor görüntüsü vermeye çalıştılar. Çok çabaladılar, fire olacak diye propaganda yaptılar. Özellikle bunun için AK Parti ile MHP'nin arası açılsın diye en ufak bir doneye sarıldılar. Ama olmadı. Sonuç itibariyle MHP'nin total 38-39 milletvekili var zaten. Bunların 5-6'sı bildiğiniz gibi oylarını vermeyeceklerini açıkladılar ki MHP bunu kabul etmiş durumda. Bahçeli de sesini çıkarmadı. Yani arkadaşların kendi fikirleriydi ama geri kalan 33 milletvekili muntazaman oylarını kullandı ve bu yüzden de gayet rahat gitti oylamalar. 340 ile 47 arasında değişen kabul oyu aldı sürekli olarak anayasa görüşmelerindeki.
Bu beklenen bir oy muydu yoksa daha yükseğe mi bekleniyor?
Beklenen bir oydu. Başlangıçta 340'ın altı da görüldü bir kere ama bu tabii ilk başlangıçta gelmeyen milletvekilleri oldu vesaire benzer şeyler oldu. Bir heyecan yarattı MHP'nin daha fazla fire vereceği konusunda CHP çevrelerinde ve muhalefet çevrelerinde, muhalif medyada bu helecanları medya sütunlarına yansıdı ama boşa çıktı. Sonuç itibariyle beklenen bir şeydi. Çünkü Bahçeli ve Binali Yıldırım arasında bir mutabakat vardı. Bu mutabakat aynı zamanda iki parti arasındaki mutabakattı. Çünkü iki partinin de kurmayları bu maddeleri görüştüler ve olgunlaştırdılar. Parti liderlerine sundular. Sonuçta gelinen noktada bir çalışmanın, bir emeğin ürünü var. Bu yüzden de bundan bir geriye dönüş olamazdı zaten. Ve beklenen şey oldu. Şimdi ikinci tura geçildikten sonra da aynı şey olacak ve referanduma gidilecek. Büyük bir olasılıkla da Yüksek Seçim Kurulu'nun da belirlediği tarihler itibariyle 26 Mart'ta en erken ve Nisan ayının başlarında da referandum olacak. Ve referandumda da halk evet mi, hayır mı bunu belli edecek. Referandum sonucunda da Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacak ama tabii sistem bir sonraki seçimlerde
uygulanmaya başlayacak
bildiğiniz gibi. O zamana kadar mevcut sistem devam edecek. Yeni anayasa uyarınca parlamento seçimleri ve başkanlık seçimleri aynı anda yapılacak. Ve dolayısıyla da parlamento çoğunluğuyla yeni seçilecek başkan aynı anda seçilmiş ve göreve başlamış olacak. Türkiye için yeni bir başlangıç bu gerçekten de. Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle bir doping etkisi yaratacak. Türkiye'de bürokrasinin gücü azalacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek yasama görevine dönmüş olacak. Bu arada tabii atlanan şeyler var. Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl yapılacağına dair mesela 8. madde var. Oturup incelediğinizde o kadar demokratik ki. Bir kere mesela seçim barajı %10 aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminde %5'e indirilmiş oluyor. Yani %5 ve daha yukarısında oy alan her parti Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Şimdi siyasal partiler yasası ve belli yasalar yeni anayasaya göre düzenlenecek ve değiştirilecek biliyorsunuz. İşte bu arada seçim yasası da bu yeni anayasaya göre düzenlenecek ve ben buradan şunu çıkarıyorum. Bunu belki de yazmam da gerekecek. Seçim barajı %5'e düşecek belki de. Bu anlamda
%7'lerden bahsediliyor gerçi ama %5'e de düşebilir mi?
Bahsediliyor ama şimdi anayasada Cumhurbaşkanı seçmek için %5 denildiğine göre bence seçim barajında %5'e düşmesi gerekir bana göre. Yani Cumhurbaşkanı seçmek için bir parti, siyasal parti %5 alan bir siyasal parti aday gösterebiliyorsa parlamentoya girmek için de bence bu anayasa mahkemesine gider ve dava konusu olur. Siyasal partiler yasasındaki değişiklik eğer %7 olursa şayet. Benim fikrim bu. Bilemiyorum. Hukukçular daha iyi bilirler ama bir gazeteci olarak görüşüm bu. Bu mesela çok demokratik bir yöntem. Bu bir. İkincisi 100 bin imza toplandığı takdirde bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilirsiniz. Türkiye'de bizim en çok şikayet ettiğimiz ne? Şu, siyasal partilerini aşıp farklı fikirlerde olan çıkar gruplarının temsil edilmediğini düşünüyoruz. Şimdi ne olacak biliyor musunuz bundan sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? İnsanlar ve gruplar toplumda saygınlık kazanmış bir takım isimleri eğer Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorlarsa 100 bin imza ile aday gösterebilecekler. Bu şu demek oluyor. Eğer aday gösterdikleri Cumhurbaşkanı olarak adayı olarak gösterdikleri isim belki son tahlilde Cumhurbaşkanı seçilmeyebilir ama şunu sağlar. Diğer iddialı Cumhurbaşkanı adaylarını o sosyal gruplar, sivil toplum grupları ya da çıkar grupları şunu götürürler. Seni ikinci turda destekleriz ama şunları şunları şunları kabul ediyor musun? Mesela çevreciler diyelim 100 bin oyu buldular ve adayını da koydular. En kuvvetli adaylar Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'na giderler, Erdoğan'a giderler. Destekleriz ama şunları şunları yaparsanız derler ikinci tur için. Kaldı ki bunun gibi 4-5 tane grup ortaya çıkar. Yani ilk turda en azından 10-15 tane Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Türkiye böyle bir çeşitliliğe sahip ülke. Bu anlamda çok demokratik buluyorum bu anayasa maddesini ve yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini.
Eleştiriler genellikle bütün gücün tek kişide olacağı şeklinde. İşte yürütme, yasama, yargı gibi 3 tane ana gücün tek kişide. Ama bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olur veya olmaz. Bugün odur, 20 sene sonra başkasıdır, 30 sene sonra başkasıdır. Yani herhangi bir kişinin elinde bu kadar gücün toplanması ne derece doğru şeklinde eleştiriler var genellikle. Sizin bu konudaki düşüncenizi almak istiyorum.
Şimdi bu eleştirileri dile getirenler hangi maddelerde bu gücün elde toplanacağını ve bir otoriterlik yaratacağını eğer söyleme lütfunda bulurlarsa ben de anlayacağım. Çünkü benim okuduğum anayasa maddelerinde böyle bir husus yok. Yani bunu söyleyenler, bu eleştirileri bulunanlar ki bunlar CHP'de dahil, hiçbir zaman şu madde bunu sağlar diye bir tartışma yapmadı. Şimdi bu durumda biz ne diyeceğiz? Yani böyle eleştiriler var. Bu eleştirilere karşı ne diyeceğiz? Yani şu nedenle bir sebep gösterilmesi, gerekçe gösterilmesi lazım. Şu nedenle bir tek kişiye olağanüstü yetki tanınıyor denildiği takdirde, hangi maddeyle denildiği takdirde bir soruya karşılık ne cevap verecekler bilemiyorum. Yani ben somut bir gerekçe bekliyorum. Yani şu madde şunu sağlıyor, bu yüzden eleştiriyoruz demelerini bekliyorum. Ben 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanlığı makamına otoriterlik getiren hiçbir madde göremedim. Diğer ülkelerden de hiçbir farkı yok. Hatta daha az yetkisi var. Ve MHP'nin müdahaleleriyle aslında şu anki Cumhurbaşkanı'nın şu anki durumundan daha az yetkili. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Peki neden bu kadar kıyamet koparılıyor? Yani meclisteki bu olaylar, bu işte karşılıklı mücadeleler, hatta saksıların uçuşması vesaire. Bu kadar mücadeleye, bu kadar kavgaya ne gerek var peki?
Şundan dolayı bitmez tükenmez bir hesap var. Türkiye üzerinde bitmez tükenmez bir hesap var. Ve Türkiye'de bir istikrar, Türkiye'de başkanlık sistemiyle gelecek bir istikrarı istemeyen bir dış güç var. Çünkü başkanlık sistemiyle Türkiye sınıf atlayacak ve daha hızlı adımlar atacak, daha hızlı gelişecek ve dinamizmi artacak. Bunu biliyorlar, bizden daha iyi biliyorlar, hepimizden daha iyi biliyorlar ve bu yüzden de bunu engellemek istiyorlar. Çünkü başkanlık sistemiyle Tayyip Erdoğan'dan kurtulamayacaklar. Dertleri, en önemli dertleri bu. Çünkü Cumhurbaşkanı başkanlık sistemiyle birlikte yeniden aday olacak ve bir 4 yıl daha Türkiye'de söz sahibi olacak. Hatta daha sonraki 4 yıl içinde geçerli bu. Ve bunu istemiyorlar. Neden istemediklerini Tayyip Erdoğan'la ilgili dünyadaki yayın organlarında çıkan yazılara bakarak anlamak mümkün değil mi? Türkiye aleyhindeki ülkelerin yayın organlarında Türkiye aleyhinde ve Cumhurbaşkanımız aleyhinde ve Başbakanımız aleyhinde bu kadar yazı çıkıyorsa, bu kadar fotoğraf çıkıyorsa, bu kadar karikatür çıkıyorsa ben bunun bir sebebinin olduğunu, insanların anlayacağını biliyorum. Bunun sebebi çok açık ve net. Eğer onlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlarsa kendilerince haklılar. Ama bu bize şunu gösteriyor. Evet, o zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devam etmeli. Bu kadar açık ve net. Türkiye halkı da bunu biliyor. Bugün anayasa değişikliği teklifini destekleyen %68'lik bir blok var. Emin olun anayasa değişikliği %60'la referandumda en az %60'la kabul edilecek. Bunu herkes bilsin.
Bir de şöyle bir iddia var. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor dönemde işte içeride dışarıda sorunlarla mücadele ettiği, birçok yerden kendisine yönelik saldırıların geldiği bir dönemde bunu bir kenara bırakıp önce şu birliğimizi, beraberliğimizi ve tek güç haline gelerek mücadelemizi yapalım. o mücadele bir nevi işte Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele olsun, bunu kazandıktan sonra bu konuya bakalım diyen bir kesim de var. Siz ne diyorsunuz?
Evet, tam da dediğiniz gibi. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, dirliğini, düzenliğini bozmak isteyen, bu terör saldırılarını organize edenler bize şu seçimi yaptırmak istedikleri için bu saldırıları düzenliyorlar. Dikkat edin, çıkan yazılardan okuyacaksınız. Anayasa teklifini geri çek, Avrupa Birliği'ne biat et ve ondan sonra döviz ve dolardaki artış durur ya da terör durur diyorlar. Bakın, bunu ben laf olsun diye söylemiyorum. Geçtiğimiz hafta bunu Hürriyet yazarı, ekonomi yazarı Erdal Sağlam yazdı. Ne alaka şimdi başkanlık seçimleriyle ve anayasa değişikliğiyle terörün durması ve dövizdeki yükselişin ilgisi ne? İşte bunun için, yani burada bir takdim tehire gerek yok. Önce şunu yapalım da sonra bunu yapalım demeye gerek yok. Bu bizatihi anayasa değişikliği tam da bu saldırıları yapanlara karşılık verilmiş bir cevaptır. Böyle değerlendirmek gerekir. Yani bu saldırıları yapanlara karşı anayasa değişikliği teklifi kabul edildi mecliste. Tam bir cevaptır ve bir tokattır. Şimdi terörle mücadele de devam edecek. Döviz spekülatörleriyle, o Alman bankasıyla mücadele devam edecek. Onların aparatlarıyla da, onların bankalarıyla, onların medyalarıyla mücadele edecek. Teröristleriyle de mücadele edecek. Ekonomik saldırılarıyla da mücadele edecek. Ama aynı zamanda da anayasa da değiştirilecek. Ve bu hepsi birlikte yürüyecek. Türkiye evet çok cephede mücadele veriyor ama Türkiye çok büyük ve güçlü ülke olduğu içindir ki bu saldırılar yapılıyor. Bütün bunu anlamalıyız. Yani Türkiye biat etseydi, zaten onlar onu söylüyorlar. Biat edin, sorun olmaz diyorlar. Sorun yaşamazsınız. İşte bize geçmiş günleri hatırlatıyorlar. Geçmiş günlerde biat etmiş bir Türkiye olduğu için sorun yaşamıyor ama buna rağmen PKK teröründen, bilmem ne teröründen başımızı alamıyorduk. Yani Türkiye bundan sonra kendisine yönelik saldırılarda durup beklemiyor, sabır göstermiyor. Türkiye şimdiye kadar bunu yaptı. Son ana kadar sabır gösterdi. Ama hiçbir zaman bunun karşılığını görmedi. Şimdi ne yapıyor? Fırat Kalkanı harekatını yapıyor. Pat diye. Pat diye Fırat Kalkanı harekatını yapıyor. İşte buna şaşırıyorlar. Bu ne cüret diyorlar. Biz varken sana ne oluyor diyorlar. Biz varken. Türkiye'ye kızmalarının sebebi bu. Biz varken sana ne oluyor? Sen kendi sınırlarının içine çekil, hiçbir şeye karışma, verdiğimizle idare et, bize biat et, biz ne istiyorsak onu yap, bizim atlama tahtamız ol, bizim piyonumuz ol diyorlar. Bunu kabul edersen huzur içinde yaşarsın diyorlar ama arada sırada senin huzurunu kaçıracak şeyleri de yaparız, artık ona da aldırmayacaksın diyorlar. Yani işte böyle bir Türkiye olmaması sinirlerini zıplatıyor. Erdoğan'a bakın, şimdi yeni rapor vermişler. Trump'a da rapor vermişler. Kim vermiş? Morton Abramowitz, Eric Edelman, Türkiye'deki eski Amerikan elçileri, bunlar malum bir numaralı Erdoğan düşmanları. Bir de darbe günü İstanbul'a kamp kuran, otelde kamp kuran Büyükada'da darbe olacak da olaylara el koyacağım diye gelen Henri Berki. Henri Berki ile birlikte oturmuşlar, rapor yazmışlar. Türkiye artık müttefik olmaktan çıktı. Türkiye ile İncil Hüküsü'nü kapatalım, başka bir yere taşıyalım. Erdoğan'la artık hiçbir şey yapamayız diye Trump'a rapor yazmışlar, oturmuşlar. Bu adamlar böyle. Bu Amerika'daki derin damar böyle. Bunu bilelim ve buna göre hareket edelim. Yani Türkiye'nin çıkarlarının nerede olduğunu görmek zorundayız. Buna göre hareket etmek zorundayız. Bu yüzden söylüyorum ki anayasa değişikliği Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Dışarıdan yapılan tehditler, dışarıdan yapılan yayınlar, hepsi bunun ne kadar doğru olduğunu bize göstermektedir.
Sayın Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Görüşürüz.